Ayrım 11 Gazap, Wilbur Smith, sayfa 98. Henrik tabaka kaplan postuyla kaplı koltuğunda öne eğilip ellerini dizlerine dayayarak, "Kardeşim, hiçbir zaman seni bir şeyden vazgeçirmeye çalışmadığımı bilirsin," dedi. "Evlenmek istemene bir şey demiyorum. Biliyorsun şimdiye kadar evlenmen için çok ısrar ettim. Karın olmalı, birçok karın olmalı. Böylece oğullara da sahip olmalısın. Ama ben o Zulu kıza takılıyorum. Bu yüzden gece uykularım kaçıyor. Bu topraklarda evlenebileceğin 10 milyon genç kız var. Neden bir Zulu istiyorsun? Yatağına kara bir mamba yılanı alsan çok daha iyi edersin." Moses Gama hafifçe güldü. "Benimle böyle ilgilenmen sevgini gösteriyor." Sonra birden ciddileşti. "Zulular Güney Afrika'nın en büyük kabilesidir. Çok kalabalıklar ve bu da önemlerini arttırıyor. Buna saldırganlıklarını ve savaşa düşkünlüklerini eklersen, bu topraklarda hiçbir şeyin Zulular olmadan değişemeyeceğini anlarsın. Eğer bu kabileyle bir akrabalık kurarsam, bütün düşlerimin boş olmadığını kanıtlayabilirim." Henrik içini çektiyse de bir şey söylemedi. Moses Gama, "Haydi Henrik," dedi, "sen onlarla konuştun öyle değil mi?" Henrik istemeye istemeye başını salladı. "Çaka'nın kardeşi Dinga'nın oğlu, Gubi'nin oğlu, Embeyane'nin oğlu, Sangone Dinuzu'nun kralında tam 4 gün oturdum. O adam kendisinin prens olduğunu iddia ediyor. Eski efendisi General Sean Courtney'in kendisine bıraktığı Ladybrook tepelerinin üstündeki topraklarda büyük zenginlik içinde yaşıyor. Sayısız karısı ve 300'de semiz sığırı var." Moses onun sözünü kesti. "Bunların hepsini biliyorum ağabey. Bana kızdan söz et." Henrik kaşlarını çattı. Bir hikayeye başından başlamak, bütün ayrıntıları açıklayıp sonuna kadar anlatmak isterdi. "O kız," diye yineledi, "yaşlı namussuz Zulu, o kızın gecelerinin ayı ve gündüzlerinin güneşi olduğunu söyleyerek inliyor. Hiçbir kızını onun kadar sevmediğini söylüyor. Hem kızının bir Zulu reisinden başkasıyla evlenmesine de asla izin veremezmiş." Henrik içini çekti. "Bana günlerce o dişi Zulu çakalının üstün meziyetlerini anlattı. Kız çok güzelmiş, çok yetenekliymiş. Şimdi bir hükümet hastanesinde hemşireymiş. Kendisi hep çok sayıda erkek evlat doğuran bir soydan geliyormuş." Henrik susup öfkeyle tükürdü. "O Zulu ilk dakikadan beri düşünmekte olduğu şeyi bana ancak 3 gün sonra açıkladı. Lobola'yı, gelinin bedelini düşünüyordu." Henrik çaresiz kalmış gibi ellerini iki yana açtı. "Zaten bütün Zulular hırsız ve namussuzdur." Moses gülümsedi. "Kaç para istiyor? Kabile dışı bir evliliğe razı olmak için ne istedi?" "En iyisinden 500 baş sığır, bütün inekler doğurmak üzere olmalıymış. Hiçbiri de 3 yaşından büyük olmayacakmış." Henrik bu korkunç rezaleti anımsayınca öfkeyle kaşlarını çattı. "Bütün Zulular hırsızdır. O adam prens olduğunu iddia ediyor. Demek ki hırsızların prensi." Moses, "sen bu ilk fiyatı kabul etmedin değil mi?" diye sordu. "2 gün daha pazarlık ettim tabii." "Peki son fiyat nedir?"
200 baş.
Henrik içini çekti. "Beni bağışla kardeşim, elimden geleni yaptım. Ama o ihtiyar Zulu köpeği kayadan farksızdı. Bunun gecelerinin ayı için en düşük fiyat olduğunu söyledi." Moses Gama arkasına yaslanarak durumu düşünmeye başladı. Zulu'nun istediği korkunç bir bedeldi. Semiz hayvanların tanesi 50 sterlinden satılıyordu. Moses Gama ağabeysinin aksine paraya düşkün değildi. Parayı amaçlarına erişmek için istiyordu. Sonunda hafif sesle, "Yani 10.000 sterlin diye mırıldandı. "Bizim bu kadar paramız var mı?"
"Bu bizim canımızı yakacak. Bir siyam boktan dayak yemişim gibi 1 yıl her yanım sızlayacak."
Henrik homurdandı. "Bir erkeğin 10.000 sterlinle neler alabileceğini biliyor musun kardeşim? Bu parayla sana en az 10 kızı olsa kızı alırım. Hem hepsi de şeker kuşları kadar güzel, piliç gibi tombul olur. Bakire olduklarını da en güvenilir ebeler belirtir." "İyi de 10 Xhosa kızı Zuluların bize yaklaşmalarını sağlayamaz," diye kestirip attı Moses.
Ben Victoria Dini Zulu'yu istiyorum.
Hendrik, hepsi bu kadar değil dedi. Yani sadece bu lobo olayı istemekle kalmadı. Dahası da var.
Başka ne istiyor?
O kız Hristiyanmış. Yani onu alırsan başka karın olamayacak. O tek karın olacak kardeşim. Deneyimleri sayesinde aklı başına gelen ağabeyini dinle. Üç karın olursa çok rahat edersin. Çünkü kocalarını memnun etmek için birbirleriyle yarışırlar. İki kadın da birden iyidir. Ama tek eş karnındaki yemeği ekşitir ve saçlarına aklar düşmesine neden olur. Bırak o Zulu kızı kendisine layık birine, başka bir Zulu'ya gitsin.
Kızın babasına istediği bedeli ödeyeceğimizi ve koşulları kabul ettiğimizi anlat. Hem ona söyle, kendisi bir prense, kızına prenseslere layık bir düğün ziyafeti hazırlasın. Drakensburg dağlarından okyanusa kadar bütün Zululand'da sözü edilecek bir düğün bekliyoruz. Her reisin, her kabile yaşlısının da evlendiğimi görmesini istiyorum. Evet, önemli kimselerin hepsi orada olmalı. Hatta Zulu kralı bile gelmeli. Hepsi toplandıklarında onlarla konuşacağım.
Bir maymun sürüsüyle konuşsan daha uygun olur. Kibirli ve nefret doludur Zulular. Kimseyi dinlemezler.
Yanılıyorsun Hendrik Tabaka.
Moses ağabeysinin kolunu tuttu. Biz yeterince gururlu değiliz. Yeteri kadar da nefret etmiyoruz. Bizim gururumuz ve nefretimiz yanlış yönde ve yanlış yerde harcanıyor. Biz birbirimizden, yani diğer siyahlardan nefret ediyoruz. Oysa bu topraklardaki bütün kabileler birleşip nefretlerini kendilerine ezen beyazlara yöneltseler ne olur? O zaman beyazlar karşımıza durabilirler mi sanıyorsun? İşte ben düğün ziyafetinde bunlardan söz edeceğim. İnsanlara bunu öğretmem gerekiyor. İşte bu yüzden milletin mızrağını Umkonto ve Sizwe'yi kuruyoruz.
Bir süre sessiz sedasız oturdular. Kardeşinin inanılmaz düşü bu davaya böyle benliğiyle bağlanması Henrik'i çok etkilemişti.
Sonunda istediğini yapacağım diye mırıldandı. Düğünün ne zaman olmasını arzu ediyorsun?
Kış ortasında, dolunayda.
Moses hiç duraklamamıştı. Bizim başkaldırma kampanyamızın başlamasından bir hafta önce.
Odaya yine bir sessizlik çöktü. Sonra Moses kendini topladı.
Öyleyse anlaştık. Akşam yemeğini yemeden önce konuşmamızı istediğin başka bir şey var mı?
Hayır, yok.
Hendrik ayağa kalktı. Tam yemek getirmeleri için kadınlarına sesleneceği sırada anımsadı.
Ah evet, bir şey daha vardı. O beyaz kadın. Hani seninle Rivonya'da beraber olan beyaz kadın. Onu biliyorsun değil mi?
Moses başını salladı.
Evet, Courtney adındaki kadın.
İşte o, sana bir haber gönderdi. Kendisi seni yine görmek istiyormuş.
Şimdi neredeymiş?
Yakında, Sundi mağaraları denilen bir yerde. Sana bir telefon numarası bıraktı. Çok önemli olduğunu söylüyor.
Moses Gama'nın sinirlendiği belliydi.
Benimle görüşmeye çalışmamasını ona tembih ettim diye söylendi. Kendisine bunun tehlikelerini anlattım.
Ayağa kalkarak odada dolaşmaya başladı.
O kadın disiplini ve kendini kontrol etmeyi öğrenmezse davamız için bir yararı olmaz. Beyaz kadınlar hep böyle şımarık, asi, kendini düşünen yaratıklardır zaten. Onu terbiye etmek...
Moses birden susup pencereye gitti. Avluda bir şey dikkatini çekmişti. Sert bir sesle bağırdı.
Wellington, Raleigh, hemen buraya gelin.
Birkaç saniye sonra iki çocuk çekine çekine içeriye girdiler. Kapının yanında durarak suçlu gibi başlarını önlerine eğdiler. Hendrik öfkeyle çıkıştı.
Raleigh, sana ne oldu? İkizler savaş oyununda giydikleri kasık bağlarını ve kürkleri çıkarmışlardı. Günlük giysiler vardı sırtlarında. Ama Raleigh'in alnı yarılmıştı. Başına sardı, pis bezin altından kan sızıyordu. Giysisinde de kan damlaları vardı. Bir gözü şişip kapanmıştı. Kalleşçe dövüşmeye meraklı olan Raleigh'in karşısına güçlü bir rakip çıkmış olmalıydı. Zulu kabilesinden bir çocuk onu iyice hırpalamıştı.
Wellington olanları anlatacak olursa cezalandırılacaklarından korkarak "Baba," dedi, "bizim suçumuz yok. Zulular bize saldırdılar."
Raleigh ondan cesurdu. Aşağı gören bir tavırla ikizine bakıp bu sözleri yalanladı.
Onlarla savaş oyunu oynamaya karar vermiştik. Oyun iyi gidiyordu ama bazılarımız kaçarak diğerlerini yalnız bıraktılar.
Çocuk elini yaralı başına götürdü.
X-Hozalar arasında bile korkaklar var.
Yine yan gözle kardeşine baktı. Wellington'ın hiç sesi çıkmıyordu.
Bir daha sefere daha büyük güçle savaşın ve daha sinsice davranın.
Hendrik çocukları savdı. Onlar odadan çıkınca da Moses'a döndü.
Görüyorsun kardeşim, çocuklar bile böyle. Onları değiştirme umudu olmadığını anlamıyor musun?
Moses umut çocuklarımızda diye karşılık verdi.
Tıpkı maymunlar gibi onlara türlü şeyler yapmasını öğretebilirsin. Asıl değiştirilmesi güç olanlar yaşlılardır.
Tara Courtney eski bakımsız Packard arabayı dağ yolunun kenarında durdurup aşağıda kalan Kap kentine bir an baktı. Sonra arabadan inerek sanki oradaki kır çiçekleriyle ilgileniyormuş gibi ağır ağır yürüdü. Dayanamayarak yine başını çevirip geldiği yola göz attı. Yol hala bomboştu. Demek ki kendisini izlememişlerdi. Sonunda polis onunla ilgilenmekten vazgeçmişti anlaşılan. Haftalardan beri peşinde kimseyi fark etmemişti. Tara kararsız tavırlarından vazgeçerek Packard'a döndü. Bagajdan küçük bir piknik sepeti çıkardı, sonra ilerideki teleferik istasyonuna girdi. Bir bilet alarak bekleme salonundaki küçük yolcu grubuna katıldı. O sırada bir görevli kapıları açtı, yolcular bekleyen teleferiye doluştular. Kırmızı renkli kabin sarsılarak kalktı, takılı oldu, kablonun ucunda sallanıyordu. Diğer yolcular aşağıda kalan kente ve denize bakarak zevkle bağırıyor, konuşuyorlar. Tara da usul usul onları gözetliyordu. Birkaç dakika sonra içeridekilerin hiçbirinin gizli polis örgütünden olmadığı kanısına vararak rahatladı ve diğerleri gibi bu güzel görünümü seyre başladı. Teleferik karşı istasyona varınca Tara telaşla indi. Bir alp şalesi gibi dekore edilmiş küçük çay salonunda Molly oturmuş onu bekliyordu. Arkadaşını görür görmez masadan kalktı. Tara da koşup ona sarıldı.
''Oh Molly, sevgili, sevgili Molly, seni çok özledim.''
Sonra herkesin önünde böyle davrandıkları için utanarak birbirlerinden ayrıldılar. Diğer müşteriler onlara bakarak gülüyorlardı.
''Tara, böyle hareketsiz kalmak, oturmak istemiyorum.'' dedi. ''Heyecandan kalbim duracak sanki. Gel biraz yürüyelim. Bak, sandviç ve bir de termos getirdim.''
Çay salonundan çıkarak uçurumun yanındaki yolda yürümeye başladılar. Hafta ortası olduğu için dağa tırmanan pek azdı. Daha 100 adım gitmeden yalnız kaldılar.
''Tara, kara atkıdan arkadaşlardan söz et.'' dedi. ''Yaptığın her şeyi bilmek istiyorum. Derrick nasıl? Çocuklar ne alemde?'' ''Şimdi kliniğimi kim yönetiyor? Son günlerde oraya gittin mi? Ah, bütün bunları ne kadar özledim bilsen.''
Molly güldü. ''Sakin ol, sorularını teker teker sor.'' Sonra Tara'ya olanları anlatmaya başladı. Bu da epey zaman aldı. Konuşurlarken piknik yapmaya uygun bir yer bularak oturdular. Termostaki sıcak çayı içip sandviçleri yediler, ekmek kırıntılarını da kayaların kovuklarından çıkan uzun tüylü küçük dağ tavşanlarına attılar. Sonunda haberler ve dedikodular bitti. Bir süre sessiz sedasız oturdular. Bu sessizliği Tara bozdu.
''Molly, bir bebeğim daha olacak.''
Molly güldü.
''İş şimdi anlaşıldı. Demek bu yüzden ortalıklarda görünmüyorsun.''
Tara'nın karnına bir göz attı.
''Pek bir şey belli olmuyor, emin misin?'' ''Aman Tanrı aşkına Molly, ben masum bir bakire değilim, tam 4 çocuk doğurdum, eminim tabii.'' ''Ne zaman doğacak?''
''Önümüzdeki yıl, Ocak'ta.''
''Şahsa çok sevinecektir, çocuklara tapıyor, zaten para dışında Şahsa Courtney'in gerçekten sevdiği tek şey de bu sanırım, durumu kendisine söyledin mi?''
Tara hayır der gibi başını salladı.
''Hayır, yalnızca sana anlattım işte. Önce sana geldim. Doğrusu koltuklarım kabardı. İkinize de mutluluklar dilerim.''
Sonra Tara'nın yüzündeki ifadeyi görerek sustu. Onu daha büyük dikkatle süzdü.
''Tara, korkarım bu olay Şahsa'yı pek sevindirmeyecek.'' diye fısıldadı. ''Bu bebek Şahsa'nın bebeği değil.'' ''Aman Tanrım, Tara, böyle bir şeyi en son bekleyebileceğim kimse sendin.''
Sonra durup bir an düşündü.
''Sana saçma bir soru daha soracağım şekerim. Bunun Şahsa'nın bebeği olmadığını nereden biliyorsun?'' ''Tara?'' Şasayla ben, biz biliyorsun yani uzun süreden beri karı koca gibi yaşamıyoruz.
Anlıyorum.
Molly'nin derin sevgisine ve dostluğuna karşın yine de gözleri ilgiyle parlıyordu. Bu iş kafa kurcalayan bir işti doğrusu.
Ama şekerim, bu dünyanın sonu değil ki. Hemen eve koş, Şasa'nın pantolonunu çıkarttır. Erkekler çok kalın kafalıdır. Onlar için tarihler pek bir şey ifade etmez. Eğer ayları saymaya kalkarsa o zaman doktora para verirsin. Bebeğin vakitsiz doğduğunu söylemesini sağlarsın.
Hayır Molly, dinle beni. Kocam bu bebeği gördüğü an gerçeği anlayacaktır.
Anlayamadım.
Molly, taşıdığım Moses Gama'nın bebeği.
Molly aman tanrım diye fısıldadı.
Arkadaşının bu tepkisi Tara'nın içinde bulunduğu durumun ne kadar korkunç olduğunu anlamasına yardım etti. Molly liberal bir militandı. Tıpkı Tara gibi renge hiç önem vermeyen biriydi. Ama yine de bir beyaz kadının kara bir erkekten hamile kalması karşısında afallamıştı. Bu ülkede beyazlarla siyahların ilişki kurmaları suçtu ve bu suçu işleyen hapse girerdi. Aslında bu ceza bile toplumun göstereceği şiddetli tepkinin yanında hiç kalırdı. Toplum onu dışlayacak, Tara bir parya sayılacaktı.
Aman tanrım, Modi kendini zorlayarak daha sakin konuşmaya çalıştı. Amanın amanın, ah zavallı Tara, başına ne büyük bir dert açmışsın. Moses durumu biliyor mu?
Hayır, henüz bilmiyor ama kısa süre sonra kendisini görüp durumu anlatacağımı umuyorum.
Molly, bundan kurtulman gerekiyor tabii diye mırıldandı. Bende bir adres var. Lorenzo Marquez'de bir yer. Orada Portekizli bir doktor varmış. Yetimler evindeki bir kızcağızı ona yolladıydık. Kendisi pahalı ama temiz, işinde de usta. Yani karanlık bir odada örgü şişiyle kürtaj yapmaya çalışan pis bir koca karı değil.
Ah Molly, benim böyle bir şey yapabileceğimi nasıl düşünürsün? Kendi bebeğimi öldürebileceğime nasıl inanırsın?
Molly'nin ağzı açık kaldı.
Yani onu doğurmak niyetinde misin?
Tabii.
Ya da şekerim, bu çocuk...
Tara koyu renkli olacak diye tamamladı. Evet, bunu ben de biliyorum. Herhalde sütlü kahverengi bir bebek olacak. Saçları da siyahlarınki gibi kıvır kıvır. Ve onu bütün kalbimle seveceğim. Tıpkı babasını sevdiğim gibi.
Peki ama bu işi nasıl yapacaksın bunu?
İşte bu yüzden sana geldim.
İstediğin neyse yapmaya hazırım, yeter ki açıkla.
Bana siyah bir çift bulmanı istiyorum. İyi dürüst insanlar olsunlar. Çocukları olması daha da işime gelir. Ben yanıma alana kadar bebeğe onlar bakacaklar. Onlara gereken bütün parayı vereceğim. Tabii ayrıca...
Devam edemeyerek sustu, yalvarır gibi Molly'ye baktı.
Kadın bir an durumu düşündü.
İstediğin gibi bir çift tanıyorum sanırım. Kadın da adam da öğretmen. Kendilerinin de 4 kızı var. Bunu benim için yapacaklardır. Ama Tara, bunu nasıl gizleyeceksin? Yakında durum anlaşılacaktır. Isabella'ya gebeyken karnın burnundaydı. Şahsa belki durumu fark etmez. O sadece çek defterine bakar. Oysa kayınvaliden bir canavar. Onu kandırmana olanak yok.
Ben bunu düşünerek bir plan yaptım. Şahsa'ya arkeolojiye inanılmaz bir ilgi duyduğumu anlattım. Buna kandı. Siyasi çalışmalarımın yerine arkeolojiyle uğraşacağımı sanarak inandı.
Amerikalı arkeolog Profesör Marion Hurt'le Sundi mağaralarındaki kazılarda çalışacağım.
Bir iş buldum. Onu tanıyorsun değil mi?
Evet, kitaplarından ikisini okumuştum.
Şahsa'ya orada yalnızca 2 ay kalacağımı söyledim. Ondan bir kere uzaklaşınca geri dönüşümü sürekli erteleyeceğim. Santayn çocuklara bakacaktır. Bunu da ayarladım. Çocuklara bakmaya bayılıyor. Tanrı biliyor ya, çocuklar da bundan yararlanıyorlar. Kendisi terbiye etmesini benden çok daha iyi biliyor. Sevgili kayınvaliden ben dönene kadar onları uslu melekler haline sokacaktır.
Molly, çocukları özleyeceksin deyince Tara başını salladı.
Onları özleyeceğim kuşkusuz ama sadece 6 ay uzakta kalacağım.
Molly, peki çocuğu nerede doğuracaksın diye sordu.
Bilemiyorum. Tanınmış bir hastaneye ya da kliniğe gidemem.
Ah tanrım, o yerlerden birinde beyazlar için ayrılmış çarşafların üstünde bir çikolata bebek doğurursam nasıl telaşlanacaklarını düşünebiliyor musun? Neyse, daha bütün bunları ayarlamam için bol zaman var.
Önce Saint-Aim Courtney Malko olmasın kötü bakışlı gözlerinden kaçıp Sundi'ye gitmem gerek.
Neden Sundi Tara? Neden Sundi'yi seçtin?
Çünkü böylece Moses'e yakın olacağım.
Molly acımasız gözlerle onu süzdü.
Bu o kadar önemli mi? Yani onu gerçekten seviyor musun? Yani bu yalnızca küçük bir deney değil mi? Onlardan biriyle ilişkinin nasıl olduğunu anlamak için girişilen küçük bir serüven değil mi?
Tara hayır der gibi başını salladı.
Bundan gerçekten emin misin Tara? Yani zaman zaman ben de aynı arzuyu hissettim. İnsanın meraklı olması doğal sanırım. Ancak bu oyunda yakalanmamaya özen gösterdim.
Molly, onu seviyorum. Benden hayatımı isteyecek olsa hiç düşünmeden seve seve veririm.
Zavallı Tara'cığım,
Molly'nin gözleri dolmuştu, uzanıp arkadaşına sarıldı. Bir süre umutsuzca kucaklaştılar.
Molly, o senin erişemeyeceğin bir yerde şekerim diye fısıldadı. Hiçbir zaman, evet hiçbir zaman ona sahip olamayacaksın.
Kısa bir süre için de olsa onun biraz da bana ait olmasına razıyım.
Bu bana yeter.
11. ayrımın sonu, sayfa 107.